İnsanın ve davranışı. Doğan Güzeloğlu. 7. kaset A yüzü. Sayfa 141. Bir koşullanma süreci sonucunda ışık et gibi salgılama davranışını ortaya çıkardığından ışığa da koşullu uyarıcı adı verilir. Şekil 4.2'de şematik olarak bu işler belirtilmiştir. Bu şemayı açıklamaya çalışacağım. Koşullanmadan önce koşullu uyarıcı demiş bir okla ya hiç tepki yoktur ya da ilgisiz bir tepki vardır. Altında doğal uyarıcı yani yiyecek, yeni bir ok çıkartılmış. Doğal tepki yani salgılama. Altında koşullanma süresinde ise durum şöyle. Koşullu uyarıcı yani ışık doğal tepkiye salgılamaya yol açıyor. Yine aynı şekilde koşullanma süresinde doğal uyarıcı yiyecek ise yine doğal tepkiye salgılamaya yol açıyor. Koşullanmadan sonra ise koşullu uyarıcı yine bir okla gösterilmiş. Yani ışık koşullu tepkiye salgılamaya yol açıyor. Yan başlıktan devam ediyoruz. Yalnız yan başlıktan önce burada şemanın altında bir açıklama var. Faydalı olmasını düşündüğüm için bunu da okumak istiyorum. Şekil 4.2. Klasik koşullamanın çizimle gösterilmesi. Koşulsuz uyarıcı ile koşulsuz tepki arasındaki ilişki deneme başlamadan önce vardır ve öğrenilmesine gerek yoktur. Koşullu uyarıcı ile koşullu tepki arasındaki ilişki ise öğrenilmiş bir ilişkidir. Bu öğrenme koşullu ve koşulsuz uyarıcıların bir süre çiftleştirilmesi ve daha sonra bunu koşulsuz tepkinin izlemesini ortaya çıkar. Koşullu tepki, koşulsuz tepkiye benzemekle beraber ikisi arasında bazı küçük farklar vardır. Şimdi ana metinden devam ediyoruz. Yan başlık. Kazanma ve sönme. Doğal uyarıcı ile koşullu uyarıcının beraber verildiği her bir tekrara deneme ve organizmanın iki uyarıcı arasındaki ilişkiyi öğrendiği devreye kazanma adı verilmiştir. Doğal uyarıcı ile koşullu uyarıcı arasındaki zaman ilişkisi birbirinden farklı üç durum gösterebilir. Pavlov'un deneyini göz önünde tutarak üç farklı durumu şöyle anlatabiliriz. 1. Işık ve et aynı zamanda verilir ve köpek salgılamaya başlayınca kadar ışık devam eder. Buna eş zamanlı koşullama adı verilir. 2. Işık yanar ve bir süre sonra et verilir. Salgılama başlayınca ışık söndürülür. Buna gecikmeli koşullama adı verilir. Sayfa 142. 3. Işık yanar fakat et verilmeden önce söner. Daha sonra et verilir. Buna iz koşullaması adı verilir. Doğal uyarıcı yani Pavlov'un deneyinde et ile koşullu uyarıcının yani ışığın tekrar tekrar beraber verilmesi ikisi arasındaki bağı kuvvetlendirir. Teknik terimiyle pekiştirir. Pekiştirme denemeleri sonucu koşullu tepkinin yani salgılamanın kuvveti artar. Doğal uyarıcı yani et verilmeden yalnız koşullu uyarıcı yani ışık verilerek denemeler yapılırsa koşullu tepki yani salgılama kuvvetinden kaybetmeye başlar ve bir süre sonra artık ortaya çıkmaz. Bu olaya sönme adı verilir. Yan başlık. Klasik koşullama örnekleri. Otonom sinir sisteminin işlevleri üzerinde klasik koşullama türünden denemeler yapılmıştır. Bu deneylerin sonucunda hemen hemen her otomatik fizyolojik işlevin koşullanabileceği gösterilmiştir. Örneğin soğuk suya el sokulursa kan damarlarınızda bir büzüşme olur. Yapılan bir deneyde sol kol suya sokulurken zil çalınmış, denemeler birkaç kere tekrar edildikten sonra yalnız zil sesini tepki olarak damarlarda büzüşme gözlenmiştir. Hava ısınan göz elde olmaksızın kırpıştırılır. Hava ısınma ile belirli bir tondaki ses birçok kez beraber verildikten sonra yalnız ses verildiğinde göz kırpması ortaya çıkar. Bu deneme 5 ile 7 günlük bebekler üzerinde yapıldığında aynı koşullanma gözlenmiştir. Bunun gibi çok sayıda deney otonom sinir sisteminin işlevleri üzerinde klasik koşullama yapılabileceğini ortaya koymuştur. Limon görünce ağzını sulanır mı? Yiyecekle ilgili öğrentilerimizin çoğu klasik koşullama türündendir. Yan başlık. Genelleme ve ayırt etme. Genelleme, Belirli bir uyarıcıya kuşlanan tepki, ilk uyarıcıya benzer diğer uyarıcılar verildiğinde de ortaya çıkar. Köpekle yapılan ilk deneyde ışık yerine kuşlu uyarıcı olarak bir ses tonu kullanılırsa, köpek kuşlanmanın yapıldığı orijinal ses tonundan başka sesleri de kuşlu tepkide bulunur. Örneğin ilk kuşlu uyarıcı sol sesi olsun. Köpek kuşlandıktan sonra sol sesi verildiğinde sanki et verilmiş gibi salgılamada bulunur. Sol sesi yerine köpeğe fa veya la sesi verildiğinde daha önce bu seslerle hiç kuşlanma denemesi yapılmadığı halde köpek yine salgılamada bulunur. Daha sonra verilen ses ilk verilen sese ne kadar yakın olursa salgılama o kadar çok olur. Daha sonra verilen ses tonu orijinal ses tonundan uzaklaştıkça koşullu tepkinin şiddeti azalır. Bu olaya genelleme adı verilir. Genelleme sayesinde daha önce karşılaşmadığımız yeni uyarıcılara evvelden öğrendiğimiz uyarıcılara benzerlik derecesine göre tepkide bulunuruz. Ses, dokunma, koku, ışık, renk, tat gibi değişik uyarıcılarla yapılan denemeler genelleme ilkesinin duyu organlarının tümü için geçerli olduğunu göstermiştir. Volkova adlı bir Rus psikoloğu insanların belirli anlam içeriğinde de kuşlanabileceğini göstermiştir. Parantez içinde Volkova 1955. Harflerini veriyorum. V-O-L-K-E-V-A. Devam ediyoruz. Çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada çocuğa sevdiği bir yiyecek yani doğal uyarıcı verilirken iyi anlamına gelen Rusça kelime koşullu uyarıcı olarak yani koşullu uyarıcı yüksek sesli araştırmacı tarafından söylenmiştir. Koşullanma işlemi tamamlandıktan sonra araştırmacı çocuklara Rusça cümleler söylemiştir. Cümlelerin bazıları iyi bir anlamsal içeriği, bazıları ise kötü bir anlamsal içeriği ifade eder. Çiftçi arkadaşına yardım etti ve Leningrad güzel bir şehirdir gibi olumlu anlam taşıyan cümleler verildiğinde çocukların ağzı sulanmış fakat öğrenci öğretmenine kaba davrandı ya da arkadaşım hasta gibi olumsuz anlam taşıyan cümlelere herhangi bir salgılamada bulunmamışlardır. Bu araştırma genelleme olayının son derece geniş bir alanı kapsadığını gösterir. Sayfa 143. Ayırt etme genellemenin bir anlamda karşıtıdır ve aynı zamanda onu tamamlayan bir süreçtir. Genelleme benzerliklere yapılan bir tepkidir. Ayırt etme ise farklılıklara yapılan bir tepkidir. Seçici pekiştirme ve söndürme yöntemleriyle ayırt etme tepkisi ortaya çıkartılır. Şöyle bir deney uyguladığımızı düşünelim. Bir köpeğe do sesi verildikten hemen sonra hafif bir şok verilir. Köpeğin galvanik deri tepkisinin yani GDT'nin şoktan sonra arttığı gözlenmiştir. Parantez içinde GDT derinin elektrik akımı ne kadar dirençli olduğunun bir ölçüsüdür. Tehlikeli durumların yarattığı korku, kaygı gibi duygusal tonlar GDT'yi yükseltir. Sakin durumlarda ise GDT düşer. Parantezi kapatıyoruz. Do sesi defalarca koşullandıktan sonra sol sesi verilmiş fakat bu sesten sonra herhangi bir şok verilmemiştir. İlk başlarda köpek sol sesine de yüksek GDT göstermiştir. Genelleme yapmıştır fakat bir süre sonra yalnız do sesine yüksek GDT göstermiş, sol sesine ise hiçbir tepkide bulunmamıştır. Başka bir deyişle köpek iki sesi birbirinden ayırt etmesini öğrenmiştir. Bir çocuk köpek tarafından ısırılırsa önce bütün köpeklerden korkmaya başlar. Bu aşamada bir genelleme vardır. Bir süre sonra çocuk yalnız kendisini ısıran türden sahipsiz köpeklerden korkar ve diğer ev köpeklerinden korkmamaya başlar. Bu aşamada ayırt etme ortaya çıkmıştır. Günlük hayatta bu örnekleri sık sık biliriz veya gözleriz. Genelleme ve ayırt etme öğrenme sürecinin vazgeçilmez bir yönüdür. Yalnız klasik koşullama türünde değil, edimsel koşullama tür ve sosyal öğrenme gibi diğer öğrenme türlerinde de ortaya çıkar. Klasik koşullamanın tek bir yorumu yoktur. Aşağıdaki iki temel kuramsal yorum aynı öğrenme olayının açıklamada kullanılmaktadır. Yan başlık. Klasik koşullamanın değişik kuramsal yorumları. Klasik koşullamanın hem bilişsel psikoloji hem de davranışsal psikoloji yönünden açıklamaları yapılmaktadır. Zihinsel yaklaşım, klasik koşullamanın temelini algılama ve belleğe dayandığını savunur. Bu görüşe göre köpek ışıktan sonra etin geleceğini bilir. Çünkü denemeler sonucunda ışıktan sonra et geldiğini belleğine kaydetmiştir. Bir başka deyişle köpek koşullu tepki yapar. Çünkü koşullu uyarıcıdan sonra doğal uyarıcının geleceğiyle ilgili bir beklenti geliştirmiştir. Sayfa 144. Davranışsal yaklaşım ise daha mekanik bir açıklamaya başvurur ve öğrenmenin herhangi bir algılama ya da anlayış gerektirmeden otomatik olarak oluştuğunu savunur. Bu görüşe göre koşullu uyarıcı ile doğal uyarıcının zaman içinde birbirine yakın olması koşullamanın temelini oluşturur. Zamanlı yakınlık iki uyarıcı arasında otomatik olarak bir çağrışım ilişkisi kurulmasını yol açar ve iki uyarıcı beraber tekrar edilince ilişki pekiştirilir. Raskorla parantez içinde 1968 zekice hazırlanmış bir deneyle yukarıda sözünü ettiğimiz iki görüşten hangisinin daha geçerli olduğunu bulmaya çalışmıştır. Raskorla isminin harflerini vermek istiyorum. R-E-S-C-O-R-L-A. Devam ediyoruz. Grup A ve grup B olarak adlandırdığı iki grup fareden grup A farelerine 16 denemeden sonra 4'ünde ses tonuyla birlikte şok verilmiştir. Grup B farelerine 16 denemenin 4'ünde aynı grup A'daki gibi ses tonu şokla verilmiştir. Fakat bu farelere ses tonu verilmeden ayrıca 4 şok daha verilmiştir. Zaman içinde yakınlık klasik koşullamanın temelini oluşturuyorsa grup A ile B arasında herhangi bir farklılık olmaması gerekir. Çünkü her iki grupta 4 defa ses tonuyla şoka maruz kalmıştır. Klasik koşullamanın temelinde beklenti geliştirme yatıyorsa A grubunun B grubundan daha iyi öğrenmesi gerekir. Çünkü A grubunda her ses tonundan sonra şok verilmiş ve başka hiçbir zaman şok verilmemiştir. Başka bir ifadeyle A grubundaki fare sesi duydum demek ki şok hemen bunu takip edecek beklentisi içinde olabilir. B grubundaki fare ise bu tür beklenti içine giremez. Çünkü 4 defa sesle birlikte 4 defa da ses verilmeden şoka maruz kalmıştır. Deneyin sonuçları zihinsel görüşü desteklemiştir. A grubundaki farelerin tümünde klasik koşullama görüldüğü halde B grubundaki hiçbir farede koşullama görülmemiştir. Deneyin sonuçları basit bir öğrenme düzeyinde bile zihinsel süreçlerin önemli rol oynayabileceğini göstermiştir. Şimdi edimsel koşullama adı verilen daha farklı bir öğrenme türünü gözden geçirelim. Alt ana başlık 2. Edimsel koşullama. Pavlov'un deneylerinde doğal tepki, örneğin salyalama, doğal bir uyarıcı olan ete yapılmaktaydı. Organizma bazen öyle davranışlar gösterir ki davranışın doğal uyarısını göstermek hemen hemen imkansızdır. Bir odaya konulmuş bir köpeği düşünün. Köpek kalkar, gezer, bir köşeye gidip yatar, kaşınır, esner, sağa bakar, sola bakar, gözlerini kapar, kulağını oynatır ve benzeri daha önce davranışlarda bulunur. Davranışların her birinin altında ayrı ayrı uyarıcılar bulmak zordur. Bu tür davranışlara psikoloji dilinde edimsel yani operant harflerini veriyorum. O-P-E-R-A-N-T davranış adı verilir. Operant kelimesiyle hayvanın çevresi üzerinde bir işlemde edimde bulunduğu kastedilir. Türkçe'de operant karşılığı edim kelimesini, operant behavior karşılığı edimsel davranış deyimini kullanıyoruz. Şimdi edimsel koşullamayla ilgili ilk deneyleri yapan Amerikalı psikolog Skinner'ın çalışmalarını anlatarak edimsel öğrenmenin temel kavramlarını inceleyelim. Yan başlık. Skinner'ın deneyleri. Skinner, Harvard Üniversitesi psikolojik profesörlerindendir. İlk deneylerini bir kutu içine koyduğu fareler üzerinde yapmıştır. Zamanla bu kutuya bazı aletler ilave etmiş ve böylece herkesin kolayca araştırma yapabileceği bir alet durumuna gelmiştir. İlk kullanıcısının ve yapıcısının adından dolayı kutu Skinner kutusu olarak bilinir. Farenin pisliğinin için geçmesi için kutunun alt kısmı tel çubuklardan yapılmıştır. Kutunun ön kısmında bir yiyecek kabı ve kutunun üstünde bir delik vardır. Bu delik bir hortumun ucudur ve hortum kutunun dışındaki bir yiyecek kabına bağlanmıştır. Deliğin üzerine basılabilecek bir manivela vardır. Kutunun yine ön kısmında yukarıda bir ufak ampul vardır ve deneyicinin denetimi altındadır. Fareyi kutuya yalnız başına koyduğumuz zaman fare tipik olarak sağa sola bakar, gezer, her şeyi koklar. Bu arada manivelere de basar. Kutuda belirli bir süre, örneğin yarım saat veya bir saat bırakılarak farenin o süre içinde manivelere kendiliğinden ne kadar basacağı saptanır. Manivelere kendiliğinden basma sayısına temel sayı adı verilir. Bu süreden sonra deneyici farenin manivelere her basışında yiyecek kutusuna bir yiyecek tanesi düşecek şekilde düzeni ayarlar. Manivelere basınca yiyecek tanesi hortumdan otomatik olarak yiyecek kabına düşer. Fare bunu yedikten sonra manivela yine basar. Bir süre yiyecek verilmeye devam edilir. Farenin manivela basma sayısında bir artma gözlenir. Sayfa 146. Farenin manivela basma sayısındaki artış, manivela basma davranışının yiyecekle pekiştirilmesiyle açıklanır. Belirli bir sürenin sonunda yiyecek kesilir ve fare manivela basınca kabı yiyecek düşmez. Farenin manivelaya basma sayısını zamanla azaltarak ilk baştaki temel sayıya yaklaşır. Farenin manivelaya basma sayısındaki azalma pekiştirmenin yani yiyeceğin kesilmesiyle açıklanır ve davranış azalmasına sönme adı verilir. Deneyici fareye ayırt etme davranışını öğretmek için şöyle bir düzen kurar. Kutu içindeki ışık yanarken fare manivelaya basarsa yiyecek düşer. Işık sönükken manivelaya basarsa yiyecek gelmez. Bir süre sonra farenin ışık yanıkken defalarca manivelaya bastığını fakat ışık sönükken hiç basmadığını ya da az bastığını gözleriz. Örnekte ışık uyarıcısı manivelaya basma davranışını denetleyen ayırt edici uyarıcı görevini yüklenmiştir. Yukarıda anlatılan deneyde gözlediğiniz gibi fare deneysel koşullar içinde yiyeceği alma için bir davranışta bulunmak zorundadır. Yoksa yiyeceğe ulaşamaz. Klasik koşullamada ise köpeğe, köpek ister davranışta bulunsun, ister bulunmasın, et verilir. Klasik koşullamada köpek pasif, edimsel koşullamada ise fare aktiftir. Farenin manivelaya basma davranışının pekiştirilebilmesi için bir pekiştireç verilmelidir. Pekiştireç, hayvanın doğal gereksinimlerini karşılayabilen bir nesne veya bir süreç olabilir. Örneğin açlık dürtüsünü yiyecek, susuzluk dürtüsünü su karşılar ve bunlar koşullama deneylerinde pekiştireç olarak kullanılır. Daha ileride sözünü edeceğimiz gibi pekiştireç bir süreç de olabilir. Organizmanın bir süre oynayabilmesine izin verilmesi, bir şeyi açık kurcalamasında pekiştireç olarak işlev görebilir. Belirli bir edimsel davranışı bir pekiştireç izlerse o edimsel davranışın ortaya çıkma olasılığı artar. Edimsel kuvvet. Edimsel koşullama deneylerinde kullanılan kavramlardan birisi edimsel kuvvettir. Fare sürekli sıkıntı kutusunun içinde bulunduğundan manivele istediği sayıda basmakta serbesttir. 5 ya da 10 dakika gibi belirli bir zaman süresi içinde farenin manivele basma sayısı arttıkça öğrenilen edimsel davranışın kuvvetinin arttığı, manivele basma sayısı azaldıkça edimsel davranışın kuvvetinin azaldığı kabul edilir. Belirli bir zaman süresi içinde yapılan davranış sayısında davranım oranı adı verilir. Davranım oranı genellikle birikici yani kümülatif eğri adı verilen bir ölçümle gösterilir. Farenin manivelaya her basışında yüksekliği belirli bir miktarda artan bir kalem ucu, belirli bir hızda dönen bir silindir üzerinde iz bırakır. Fare manivelaya hiç basmazsa kalem ucu yatay bir eğri çizer. Fare manivelaya çok basarsa kalem ucu birden dikleşen bir eğri çizer. Çizilen eğrinin yataylığı veya dikliği davranım oranı hakkında bize bir fikri verir. Şekil 4.3a'da davranışı kazanma yani öğrenme devresinde iki farenin davranım oranı verilmiştir. A faresi 30 saat, B faresi ise 10 saat aç bırakılmıştır. Şekil 4.3a'ya bakıyoruz şimdi. Şeklinde iki tane koordinat sistemi var. Bir A faresine bir de B faresine ait. Dikey yüzeyde birinci tepkiler yer almış. Yatay eksende ise zaman değişkeni yer almış. A faresinin birinci tepkileri 20, 40, 60, 80 ve 100 gibi bölümlenmiş dikey eksende. Daha doğrusu A faresinin bu da iki koordinat sistemi de değiştirilen denilere ait. Yani A faresi için, B faresi için ayrı bir koordinat sistemi çizilmemiş. Bir koordinat sistemi üzerinde iki farenin grafikleri verilmiş sadece. A grafiğinde yani birinci tepkilerin 20, 40, 60, 80, 100 gibi bölümlendirildiği grafikte A faresi yüksek dürtüye sahip, çok çabuk bir diklenme eğilimi var. B faresinin grafiğinde ise daha yavaş bir yükselme, daha düşük ve altında düşük dürtü yazılmış, daha yatay bir grafiği var. Alttaki B şeklinde ise sönme sürecince yapılan toplam dağınım sayısı gösterilmiştir. Burada yüz pekiştirmeden sonra davranışlar biraz daha yüksek, tek pekiştirmeden sonra ise biraz daha alçak seyretmektedir. Ana metninden devam ediyoruz. Aralıklı pekiştirme. Farenin her davranış diş aralıklarla pekiştirilirse ne olur? Edimsel davranış aralıklı pekiştirildiğinde oldukça düzenli ve tutarlı sonuçlar elde edilir. Şöyle bir deney düzenleyelim. Tekir ve Boncuk adında iki kedi alalım ve her ikisini de ufak birer kafese koyalım. Tekirin sırtı bize dönükken her miyavladığında kafesin kapısı açılsın ve et verilsin. Öte yandan Boncuk'a sırtı bize dönükken 5 defa miyavladıktan sonra et verilsin. Tekir ve Boncuk bu davranışı iyice öğreninceye kadar denemeye devam edilsin. Tekir ve Boncuk edimsel davranışı iyice öğrendikten sonra edimsel davranış söndürülsün. Başka bir ifadeyle hiç pekiştirmesi denet tekrar edilsin ve hangi kedinin nasıl bir sönme süreci göstereceğine bakılsın. Sonuç şu olur. Boncuk miyavlamaya uzun süre devam eder. Boncuk'un da tekir kısa bir süre sonra edimsel davranıştan vazgeçer. Aralıklı pekiştirme etkisi adı verilen bu olay az önceki deneyde şöyle açıklanabilir. Tekirin öğrenme sırasında karşılaştığı durumla sönme sırasında karşılaştığı durum arasında belirgin bir fark vardır. Diğer yandan boncuğun öğrenme ve sönme sürelerinde içinde bulunduğu durumlar birbirlerinden o kadar belirgin bir biçimde farklı değildir. Bu gözlemden günlük hayatımızda yararlanabilir miyiz? Ağlayarak, mızlamızlanarak kendi istediğini babasına yaptırmak isteyen bir çocuğun bu tür davranışına ara sıra boyun eğen baba, bu davranışın çocukla sürekli olarak kalmasına yardımcı olmaktadır. Çocuğun davranışını ileride sündürmek zordur. Bir ülkede değişik aralıklarla genel af yasası çıkartılarak suçların salıverilmesi, suç işleme davranışından vazgeçmeyi değil, tam aksine suç işleme davranışının değişik durumlarda daha akıllıca bir davranış olarak görülmesini yol açar. Baba, çocuğun kötü davranışını görmemezden gelip ihmal etmeli ve yalnızca iyi davranışını pekiştirmelidir. Ceza sistemi herkesi affedecek yerde ancak önemli olumlu değişim gösteren tutukluları affetmelidir. Önemli olan tutukluların iyi davranış göstermelerini olanak hazırlamak ve geliştirilen iyi davranışları pekiştirmektir. Sayfa 148. Koşullanmış pekiştirme yan başlık. Pavlov yaptığı deneylerde koşullu uyarıcı adını verdiğimiz ses tonunu bir pekiştireç olarak kullanmanın mümkün olduğunu gözlemiştir. Kısaca söylenirse köpeğe ses tonundan sonra yiyecek verilmiş ve köpek bir dizi tekrardan sonra ses tonunu duyunca aynı ete yaptığı gibi salya akıtmaya başlamıştır. Daha sonra aynı köpeğe önce ışık ve hemen ardından ses tonu verilmiştir. Işık ve ses böyle bir süre beraberce verildikten sonra köpek ışığa salgılama tepkisinde bulunmaya başlamıştır. Anlaşılıyor ki ses tonu pekiştireç bir özellik kazanarak et gibi işlev göstermeye başlamıştır. Deneyde et doğal pekiştireç, ses tonu koşullanmış pekiştireçtir. Edimsel koşullamada ya da koşullamada da koşullanmış pekiştirme kullanılabilir. Bu defa spina kutusundaki fare manivelaya bastığında mekanizma öyle ayarlanmıştır ki önce bir ses duyulur ve sesten sonra yiyecek kabına yem düşer. Böylece hayvan bir süre koşullandıktan sonra bu kez davranışını söndürme devresi başlar. davranışın söndürülmesi süresi içinde fare manivelaya bastığında ne ses duyulur ne de kaba yiyecek gelir. Sönme tam gerçekleştikten sonra manivelaya basma davranışının tamamen ortadan kalktığı görünür. Bu aşamada ses mekanizması yeniden çalıştırılır ve fare manivelaya bastığında yalnız ses duyulur. Sesin yeniden duyulmaya başladığı bu devrede farenin manivelaya basma davranışında birdenbire bir artma görülür. Yiyecek verilmediği halde sesin duyulması fare için bir pekiştireç olarak işlev görmeye başlamıştır ve ses yiyeceğin pekiştireç özelliğini kazanmış bulunmaktadır. Kusurlanmış pekiştireçler doğal pekiştireçlerle kurdukları ilişkileri sayesinde işlev kazanırlar. Doğal pekiştireçler yiyecek ya da su gibi bireyin biyolojik gereksinimlerini doğrudan karşılayabilen nesne ve süreçlerdir. Yukarıdaki örnekte verilen ses gibi kusurlu pekiştireçlerle yiyecek ve içecek gibi doğal pekiştireçler arasında nasıl ilişkiler açıklanabilir? Daha önce yiyip kusurlanmış pekiştireç ile doğal pekiştireç arasındaki ilişkilerin mekanik bir tekrar ilişkisi olduğu düşünülürdü. Bir başka deyişle iki tür pekiştireç ne kadar çok sayıda birlikte verilirse hayvanın o derece kusurlanacağı düşünülürdü. Klasik kusurlamayla ilgili olarak daha önce de belirttiğimiz gibi yapılan deneyler kusurlu uyarıcının etkisinin doğal uyarıcıyı önceden kestirebilme derecesine bağlı olduğunu göstermiştir. Aynı bulgu edimsel kusurlanma içinde geçerlidir. İki uyarıcı arasındaki ilişki zaman içinde birbirlerini mekanik bir biçimde izlemelerinin ötesinde bir ilişkidir. Bir uyarıcı doğal bir pekiştirecin verileceğini önceden belirttiği ölçüde belirtmekte olduğu doğal pekiştirecin özelliklerini kazanır. Eğer uyarıcı ile pekiştireç arasında önceden kestirebilme ilişkisi gelişmemişse zaman içinde birbirlerini izlemeleri bir anlam taşımaz. Kusurlanmış pekiştireçler insan hayatında önemli rol oynarlar. Bunun en özel örneğini parayla ilgili olaylarda görürüz. Para dediğimiz kağıt ya da metal nesnenin kendisi bizim hiçbir doğal gereksinimimizi doğrudan karşılayamaz. Ne var ki doğal gereksinimlerinin büyük çoğunluğunu elde etmemizi sağladığından para önemli bir kusurlu pekiştireç olarak hayatımızda önemli bir rol oynar. Yan başlık: pekiştirme tarifeleri. Sayfa 149. Aralıklı pekiştirme hayvanların öğrenme süreçlerini anlamlı bir şekilde etkiler. Değişik deneyler bu gözlemi tekrar tekrar ortaya koymuştur. Aralıklı pekiştirme temel iki boyut çerçevesinde değiştirilebilir. 1. Pekiştirmeler arasındaki aralık ya da davranım sayısı ya da geçen zamanla saptanır. 2. Aralıklar ya düzenli ya da düzensiz bir biçimde olur. İki temel boyutun her biri kendi içinde iki seçenek gösterdiğinden, ikisinin bir araya gelmesinden dört tip aralıklı pekiştirme türü çıkar. Aralıklı pekiştirme türlerine pekiştirme tarifeleri adı verilir. Dört tip pekiştirme tarifesini kısaca gözden geçirelim. Değişmez oranlı tarife. Bu tarife uygulandığında belirli bir sayı davranımından sonra pekiştirme adı verilir. Pekiştirme verilir ve pekiştirilmeyen davranımla pekiştirilen davranım oranı değişmez. Örneğin her 20 davranımdan sonra ilk davranım pekiştirilir ve bu durumda oran 1/20'dir. Değişmez aralıklı tarife. Bu tarife uygulandığında son pekiştirilen davranımdan belirli bir süre geçtikten sonra ortaya çıkan ilk davranım pekiştirilir. Örneğin değişmeyen aralıklı tarife 60 saniye olsun. Fareye son pekiştirilmiş davranışından sonra 60 saniye hiçbir pekiştireç verilmez. Bu süre geçtikten sonra yapılan ilk davranım pekiştirilir. Değişen oranlı tarife. Her bir denemede belirli bir sayı davranımdan sonra davranış pekiştirilir. Fakat değiştirilmeyen davranımın bir sayısı bir denemeden diğerine değişir. Bu tarifin akılda tutulması gereken bir özelliği, bir deney süresi için belirli bir ortamda ortalama pekiştirme oranı olması ve bu oranın her deneyde aynı kalmasıdır. Birçok tekrardan oluşan bir deney süresinde kullanılan 1/20 ortalama oranı, 0 ile 40 arasında değişen oranların her bir tekrarda değişik bir biçimde bir araya...